Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, Erkam Televizyonumuzun pek kıymetli izleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran, İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün stüdyolarımızda çok kıymetli bir büyüğümüzü, bir dostumuzu ağırlayacağız. Kültür Bakanlığı sanatçılarından bestekar, neyzen, Hakan Alvan abimiz. Hoş geldiniz,
eyvallah,
sefalar getirdiniz.
Eyvallah, estağfurullah, sefa bulduk.
İyisiniz inşallah, sağlık, afiyetiniz. Sizi görmek bizi çok mutlu etti.
Bizim için de öyle.
Allah razı olsun.
Sizin dostlarla beraber olmak keyif
bize. Olmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Hakan Alvan abimiz tabii birbirinden kıymetli projelerle kültür sanat dünyamıza değer katmış. Onun bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğimiz güzel çalışmaları vardı. Ve bu çalışmalardan birine daha imza attı şimdi.
Evet, beraber yaptık. Böyle
ben
diyelim.
Çok bir çorbada
senin de bir katkın oldu.
Tuzumuz olduysa ne mutlu
eyvallah,
bize.
Tabii.
Kadın Şairlerden İlahiler isimli bir projeyle şu anda herhalde bu yayına da başladı. Birazdan ondan bahsedeceğiz. Evet. Bu konuyla alakalı önce bir kısa bir bilgi alabilir miyiz? Nedir bu çalışma?
Bendeniz yıllardır hanım şairlerin şiir kitaplarını, divanlarını okumayı çok severim. Çok meşgul olurum. Hep şu dikkatimi çekti. Müslüman Türk kadınının dini hayatla ilgili, inancımızla ilgili çok güzel ortaya koyduğu düşünceler, şiirler var. Biz Müslümanlar hanımların sesini yeterince bu anlamda dinlemedik. Ben Müslüman Türk kadınının, Türk şair kadınının dini duygularını biraz daha duyulur kılmak, biraz daha gündeme getirme adına onları bestelemeye çalıştım. Malumunuz bir şiir müzikle bezendiği zaman insanlara daha çabuk ulaşıyor. Gönüllere daha çabuk hitap ediyor.
Daha kalıcı da
olabiliyor. Daha kalıcı oluyor. Yunus Emre'mizin şiirleri o güzel müzikleriyle, ilahi olmuş halleriyle bugüne gelmiştir malum. Biz de işte hanım Müslüman hanımlarımızın Cenab-ı Hakk'a nidalarını, yalvarışlarını, Fahri Kainat Efendimiz'e metüsenalarını ifade eden şiirleri ilahi yapmaya çalıştık ve bu şeyde de bu kitapta da topladık.
Bir ön sözünü şöyle bir baktığımda muhabbetin dilinde cinsiyet olmaz diye böyle bir ifade gördüm.
Tabii.
Gerçekten çok da vurucu bir ifadeydi.
Buradaki hanımların çoğu rical statüsündedir. Yani şimdi rical deyince biz erkek sözlük anlamı itibariyle er olmuş, Allah eri olmuş kişilere rical denir.
Evet.
Bunun dünyevi hayatta kadın veya erkek olması ayrı bir konudur.
Evet.
O beşer boyutu ile ilgili bir şey. Rabiatül Adeviye annemiz o ricaldir o mesela yani gibi. O yüzden birçok hanım büyüğümüzün rical statüsünde olduğunu fark ettik bu çalışma sırasında. Öyle şeyler söylüyorlar ki.
Evet.
Yani onlar yani
İrfan geleneğimizde hanımların tabii çok özel bir yeri var. Anne olmaları sebebiyle değil mi?
Tabii.
Evlat yetiştirmede. Bir de tekkelerde, işte dergahlarda, efendim okullarda hep böyle
yani vazife almışlar. Yani toplumun yarısı toplumun yarısı kadın. Dolayısıyla yani insan diye hitap edilen ayetlerde de öyle ey insan diye hitap edildiği zaman onun yarısı hanımlardır onun muhatabı.
Eyvallah.
Dolayısıyla yani Allah katında cinsiyet dünya ile ilgili bir şeydir. Üreme, toplumsal disiplin efendim onunla ilgili bir şeydir. Ahiret boyutunda Allah'a kul olup olmadığımızın hesabı verilecektir yani. Erkek misin, kadın mısın faslı bitecektir orada.
Eyvallah.
Dolayısıyla yani cennetin ayakları altına verildiği
anneler.
Bir anneden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten bendenizin bu hikayesi aslında bir anekdot anlatayım. Bir gün bizim toplulukla beraber otobüs, özel bir otobüste seyahat ediyoruz. Arkadaşlar arkada böyle sohbet ediyorlar. İşte Fenerbahçe'nin 11'i, Galatasaray'ın yedekleri böyle sayıyorlar. Futbolcu isimler tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Merhum büyüğümüz Turul Efendi böyle döndü arkaya. Maşallah dedi, çok zekisiniz dedi isim öğrenme konusunda dedi. Peki dedi sayın bakalım dedi. Ezvacı Tahirat validelerimizi, yani Efendimizin eşlerini. Efendim aşere-i mübeşşereyi sayın dedi. 12 imamı sayın dedi. Evet. Sayın bakalım bunları dedi. Tabii kimse de çıt yok. O seyahat dönüşü ben Deniz eve gittim. İşte araştırıyorum. İlk önce Efendimizin eşlerinin hayatlarını okudum. Sonra bizim hanıma, o malumunuz edebiyatçıdır. Eyvallah. Dedim ki Efendimizin eşleriyle ilgili bir şiir yazacaksın. Ya ama ben nasıl yaparım falan dedi. Yok yok yaparsın dedim. İlk önce hayatlarını oku. Şöyle öğretici bir şiir yaz dedim. Yazdı. Sonra oturdum onu besteledim. Aynen. Sonra bizim vakfımızın meşkinde okuduk. Onu okurken Tuğrul Efendi böyle gözleri doldu. Yani gözünden yaş geldiğini gördüm. Validelerimize karşı olan muhabbeti. Ondan sonra o şiirden bir hafta sonra o meşkte bulunan bir müzik işinas arkadaşımız, bizim Enes, bir rüya görmüş. Hazreti Ayşe validemizi bu ilahiyi mırıldanırken görmüş rüyasında.
Ne mutlu.
Yani sonra bunu işte Tuğrul Efendi yazmış. O da Hakan'a da söyle, o da mutlu olsun demiş falan. Malumunuz şimdi teminden beri Efendimizin eşleriyle ilgili konuşuyoruz. Müslüman dostlarımıza şunu hatırlatalım, bir prensiptir. Ayet-i kerimeyle sabittir. Peygamberin eşleri müminlerin anneleridir. Yani şimdi bu prensiple hikayeye başlamak lazım. Evet. Dostlarımız da bu temel üstüne konuştuklarımızı anlamlandırabilirler. Dolayısıyla ben Efendimizin etrafındaki hanımlara, eşlerine, süt annelerine, süt teyzelerine, kızına, kızlarına, torunlarına, Efendimizin kız çocuklarına olan hassasiyeti ve rikkati çok dikkat çekicidir. Malumunuz Efendimiz bir mecliste bir şey ikram edeceği zaman en küçükten başlar. Orada en küçük bir çocuksa ondan başlar. Ama orada bir kız çocuğu varsa, diyelim ki 3 yaşında bir oğlan çocuğu var, 5 yaşında bir kız çocuğu var. 5 yaşındaki kız çocuğuna veriyor ilk önce. Pozitif ayrımcılık yapıyor.
Evet.
Kız çocuğundan başlıyor. Sonra 3 yaşındaki oğlan çocuğuna veriyor. Sonra yaş sırasına göre ikram ediyor. Efendimizin sünnetidir bu. Yani Müslüman dostlarımıza söyleyelim. Bu bir şeydir. Efendimiz bir mecliste ikramı en küçükten başlatıyor. Çocuktan. Bilhassa çocuktan. Kız çocuğu varsa o mutlaka başa geçiyor. Zaten Efendimizin kızlarıyla ilgili hukuku ayrı bir program konusudur. Bilhassa Hazreti Fatıma annemizle olan diyaloğu, muhabbeti. Malumunuz Efendimiz bir mecliste otururken Hazreti Fatıma annemiz geldiği zaman mutlaka ayağa kalkıyor. Herkesin yanında ayağa kalkıyor. Kızın elini tutuyor. Fatıma'sının, oturtuyor yanına. Hoş sohbetten sonra yine kalkarken, onu uğurlarken ayağa kalkıyor. Ben Deniz bu nevi sohbetlerde her zaman söylüyorum. Tüm Müslüman kız çocuğu babası, tüm Müslüman dostlarımıza duyuruyorum. Kız çocuğunuz geldiğinde ayağa kalkmak sünnettir. Efendimizin devamlı yaptığı bir davranıştır. Arada bir değil, her zaman. Kız bilhassa Fatıma, Hazreti Fatıma'ya. Ama bizim kızımız Hazreti Fatıma değil ki diyebilir birisi. Biz kız evlatlarımıza Hazreti Fatıma olacakmış gibi, onun ahlakı onda zuhur edecekmiş gibi davranırsak belki zuhur eder.
Eyvallah, ondan bir, yani bir şey kapar.
Tabii. Yani hani sünnet seneye uyma adına saçımıza, sakalımıza, kıyafetimize dikkat ediyoruz. O pek güzel tabii ki. Ama asıl dikkat etmemiz gereken sünnetler bunlar olmalı.
Evet.
Kız çocuğumuza hiç ayağa kalktık mı? Kız evladımız geldiğinde. İşte dinin neresinde var bu? Tam göbeğinde var.
Evet.
Buyurun açın, siyer okuyunuz bol bol. Yani Efendimizin hayatıyla ilgili hangi kaynağı okursanız okuyun. Efendimizin etrafındaki hanımlara, bilhassa kızlarına, bilhassa Hazreti Fatıma'ya davranışı tartışmasız bir realitedir. Kaynaklarda bu sabittir. Dolayısıyla mesela Efendimiz süt teyzesi var. Ümmü Haram, Hala Sultan. Kıbrıs'ta türbesi malum. Larnaka, Tuz Gölü kıyısında türbesi vardır. Kıbrıs'ın fethinde oraya gitmiştir. Onun da hikayesi var. Mesela Hazreti Ümmü Haram validemizin evine sık sık gidiyor. Süt teyzesi Efendimizin. Bazen öğlen istirahatini onun evinde yaparmış. Hatta bir gün halasının dizine koymuş mübarek başını. İstirahat etmiş bir müddet. Mihman olmuş. Uyandıktan sonra teyzeciğim, ben bir rüya gördüm demiş seninle ilgili. Sen bir cihatta şehit oluyorsun demiş. Deniz cihatında demiş. Denizle giden bir yerde gemiden iniyorsun ve orada şehit oluyorsun demiş. Efendimiz Ümmü Haram validemize bu şeyi vermiştir, müjdeyi vermiştir. Ve Ümmü Haram validemiz Hazreti Ömer zamanı Kıbrıs'a fetih şey düzenleniyor sefer. O sefere gönüllü katılmıştır yaşlı olması yaşlılık halinde. Kıbrıs'ın fethi tamamlanıyor. Gemiden katırı bineği üstünde inerken, iskeleden geçiyorken bineği üstünde. Bineğin düşüyor. Ayağı kayıyor, taşların üstüne düşüyor. Ümmü Haram validemiz orada şehit oluyor. Yani Efendimizin o duası ve rüyası tecelli etmiştir. Yani Efendimizin etrafındaki hanımlarla ilgili, mesela Hayber'in fethinden dönerken, fetih tamamlanmış. Bunu Tuğrul Efendi çok anlatırdı bu anekdotu. Efendimizin eşlerinden bir tanesi yanında. O sefere hanımlarından birini götürmüş, validelerimizden biri. İsmi şerifi belli de şimdi aklıma gelmedi. Artık dönüş yolculuğunda o validemiz, eşi deveye binecek. Devenin şeyi sırtı yüksek malumunuz, yere deve çökmüş olsa da binmek kolay değil hele hanımlar için. Binemediğini görünce Efendimiz hemen hanımın önünde dizini kırıyor. Bir dizini şöyle kırıyor, birini yere koyuyor. Yani bir dizini basamak yapıyor. Elinden tutuyor hanımını, buraya bastırıyor dizine. Deveyi öyle bindiriyor.
Öyle centilmen bir beyefendi.
Evet. Aynı zamanda. Bakın bu Hayber'in fethiyle ilgili kaynaklarda var. Yani Tuğrul Efendi derdi ki bu hikayeyi anlattıktan sonra, bugün içinde bir Müslüman erkek eşi arabaya bineceği zaman kapıyı açmalıdır derdi. Kapıyı açıp eşini oturtmalıdır derdi. Evet. Yani Efendimiz ve etrafındaki hanımlar, kadınlarla ilgili hukukunu, nezaketini, zerafetini, rikkatini bizim çok gündemde tutmamız lazım. Şimdi Müslüman camiada şöyle bir şey söylüyor. Hani hanımlar yeterince toplumun içinde değil, yeterince sosyalleşemiyorlar. Hani işte bir camide en çok gürültü hanımlar mahfilinden geliyor. Ama hanımlar yeterince sosyalleşemiyorlar ki. Dolayısıyla biz onları çok böyle biraz hani onların değerinden dolayı onları her ortamda tutmamaya çalışıyoruz nezaketimiz gereği. Ama bunun ölçüsünü kaçırdığımızda hanımlar asosyal, toplumdan uzak bir kimlik oluşturuyorlar. Bu dengeye dikkat etmemiz lazım. Efendimizin bu uygulamaları. Mesela bütün siyer kitaplarında var. Hazreti Ayşe validemiz, Efendimizin eşi. Hazreti Ayşe validemiz ki İslam fıkıhı konusunda en önemli kaynaklardan biridir.
Özellikle hanımların
hanımlar hukuku ile ilgili. Hazreti Ayşe validemiz Medine'de bir panayır geliyor. Bir dış beldeden bir panayır, bir alışveriş, eğlence böyle bir ortam var. Hazreti Ayşe validemiz Efendimiz'e, ya Resulallah, o panayırı merak ediyorum. Orada çok enteresan şeyler varmış. İnsanlar öyle diyor, ben de görsem diyor. Efendimiz Hazreti Ayşe'nin elinden tutup o panayırın olduğu yere götürüyor. İnsanlar da böyle toplanmışlar. Efendimiz Hazreti Ayşe'yi omuzuna çıkartıp, çünkü göremiyor şeyi yüksekten, omuzuna çıkartıp seyrettiriyor. Ya Ayşe tamam mı diyor, seyrettin mi yeterince diyor. Seyrettim ya Resulallah, indiriyor. Bakın bu hadise siyer kitaplarında var. Ben çok yerde okudum. Yani bugün hangi Müslüman böyle bir ortamda eşini şöyle omuzuna çıkartıp da böyle bir şeyi seyrettirebilir? Yani biz bunu mesela bugün İslami disiplin adına yapamayız yani. Bu alışık olmadığımız bir şey. Ama Efendimiz yapıyor. Yapıyor yani. Bu bilgi bütün siyer kaynaklarında var.
Evet.
Dolayısıyla mesela geçen gün Ayasofya'nın 1890 yılında bir fotoğrafını gördüm. Ayasofya Camii Kebir'inde çekilmiş bir fotoğraf. Hanımlar safa nerede duruyor biliyor musunuz? Büyük avizenin tam altında. Yani caminin tam ortasında. Hanımların safı oradan başlamış. Erkekler mihraba doğru, malum oranın yüksektir ilk mihrap yakın kısım. Erkekler orada böyle bir 15-20 saf. Arada bir 15-20 metre boşluk var. Hanımlar da tam büyük avizenin altında saf tutmuşlar. Şimdi ben biliyorum ki bugün hanımlar orada namaza dursa biz Müslümanlar rahatsız oluruz bundan. Yani mesela Mescid-i Nebi'nin yapıldığında fiziki olarak Mescid-i Nebi'nin ölçüleri ve Mescid-i Nebi'nin içindeki bütün kurallar yazıyor. Mescid-i Nebi tek parça büyük bir alan. Hanım sahabeler de orada namaz kılıyor. Erkekler safa duruyor. Erkeklerden birkaç metre boşluk bırakılıyor. Hanımlar da orada safa duruyorlar. Biz bugün camilerde böyle safa durabilir miyiz? Müsaade ederler mi? Geleneğimiz evet. Etmez. Dolayısıyla ben bugünkü adetlerimizin Asr-ı Saadet'teki Efendimiz ve çevresindeki uygulamalara ne kadar benziyor, benzemiyor'yu gözden geçirmemiz gerektiği kanaatinde.
Tabii biraz fiziki şartlar da buna etki geliştirir.
Ama şimdi mesela geçen gün bir camiye girdim. Bomboş bir cami. Orada iki tane abla caminin köşesinde namaz kılmışlar, tesbih çekiyorlar. Bizi görünce korktular. Dedim ki, yenge hanım, rahatsız olmayınız. Lütfen siz ibadetinize devam edin dedim. Biz ön tarafta namazımızı kılacağız. Evet. Şunu söyleyeyim dedim. Bu sizin yaptığınız, bizim yaptığımız sünnet-i seniye uygundur dedim. Siz orada namazınızı kılıyorsunuz. Tabii. Biz de yerinde kılacağız. Dolayısıyla hem cami kültüründe hem sosyal hayatta hanımlarla ilgili, hanımlara çizilen sınırlarla ilgili asr-ı saadeti baz alarak, sünnet-i seniyeyi baz alarak tekrar bir gözden geçirme zorunluluğumuz olduğu kanaatindeyim. Evet. Şimdi bu kitapta da öyle şairler var. Mesela Leyla Hanım, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden birisi. Amasyalı Zeynep Hanım. Bunların da yaşadığı dönemde bu bahsettiğim konulara biraz kafa yorduklarını
biraz onu da soracaktım. Biliyorum. Yani bu kitabın içindeki şair hanımların hangi şiirleri esas alındığı, nelerden bahsedildiği.
Şimdi yani şu hanım, Müslüman hanımlarla ilgili asr-ı saadetteki uygulamalarla ilgili anekdotlar inşallah Müslüman kardeşlerimize bir fikir olur. Ve bu bahsettiğim konuları tekrar gözden geçirmemize vesile olur diye düşünürüm. Evet. Şimdi işte bendenizin Efendimizin etrafındaki hanımlarla ilgili bu hassasiyeti daha sonra kendi kültürümüzde hanımlar neler söylemiş Müslüman, bilhassa Sufi hanımlar, ehli tarik hanımlardan çok çıkıyor bu şiir yazma geleneği. Onları araştırmaya başladım. Yüzlerce isim çıktı karşıma. Bildiklerimiz var. İşte Leyla Hanım, Fitnat Hanım, Şeref Hanım gibi böyle çok meşhur edebiyat literatüründe çok önemli hanımlar var. Ama onun yanı sıra şiirle meşgul olmuş, manevi duygularını şiirle anlatmış o kadar güzel insanlar tanıdım ki. Yani bu kitabı yazarken inanın bazen ağladığım oldu. Yani o kadar duygusal metinler okudum, o kadar duygusal şiirler okudum. Yani keyif ettim. Yani böyle bir hoş bir çalışma oldu benim için. Hatta şey derdim ben, bu çalışma böyle bir kitap, CD olmasa bile ben bu vesileyle birçok güzel mümin insan tanıdım. Mesela Balıkesirli Emine Hanım diye bir Nakşi dervişi bir hanım var. Ömrü boyunca Mevlid-i Şerif okutmaya, evinde okutmaya çok özen gösteriyor. Her ay evinde mevlid okutturuyor.
Allah.
Hatta son demleri hasta yatıyor. Yine mevlid cemiyeti yaptırıyor. Arka odada yatağında istirahat ediyor. Salonda da hanımlar mevlid okuyorlar. Mevlid-i Şerif'in bir yerinde ya Resulallah senin mevlidin okunuyor. Ben burada uzanmış yatıyorum diye ağlamaya başladı diyor. Yani yakıştıramadı kendine diyor yani. Onun Mevlid-i Şerif'i okunurken öyle ayaklarını uzatıp yatmayı kendine yakıştıramadı. Nara atıp ağladı diyor misafirler. Yani korktuk diyor. Ve birkaç gün sonra da göçtü diyor. Böyle bunun gibi o kadar güzel anekdotlar buldum ki, gördüm ki. Mesela Kastamonu'da bir Feride Hanım var. Baharzade Feride Hanım. Kastamonu'da hat sanatı öğreniyor. Hattatlıkla geçimini sağlıyor. Bir evlenmiş, eşi ölmüş, bir daha evlenmemiş. Kastamonu'da Şeyh Şabani Veli dergahımızın müntesiplerinden efendim meşhur bestekar Leyla Hanım vardır. Leyla Saz. Bizim Türk müzikisinde Leyla Hanım, Leyla Saz diye bir bestekar Leyla Hanım vardır. O Leyla Hanım'ın hatıratında diyor ki benim diyor eşim Kastamonu valisiydi uzun yıllar. Eşimin işin görevinden dolayı Kastamonu'da bulundum. Ve diyor şair, şaire Feride Hanım'la çok yakın bir ahbaplığım oldu diyor. Sonra diyor benim eşimin valiliği şeyde bitti. Osmanlı döneminden bahsediyorum. Eşimin valiliği bitti. Ben İstanbul'a geldim diyor. Sonra diyor 20 yıl sonra bir daha yolum Kastamonu'ya düştü diyor. Leyla Saz hanımefendi. Bestekar Leyla Hanım. Feride Hanım'ı buldum diyor. Aradan 20 yıl geçmiş, yaşlanmış. Hala diyor kimseye muhtaç olmadan diyor hat yazarak, hat sanatıyla meşgul olarak geçimini sağlıyordu diyor. Ve Leyla Hanım benim için diyor, Anadolu bozkırında açmış bir çiçektir diyor. Leyla Hanım ve yaptıkları ve söyledikleri hala güzel kokular getirir bize diyor. Yani bir yine bir sanatçı hanımın dilinden. O Feride Hanım'ın, Baharzade Feride Hanım'ın ama Kastamonu'da hikayeleri var. İşte burada onun da iki tane ilahisi var bu şeyde, kitapta. Başım bağlıdır. Kur'an'a başım bağlıdır, sünnete başım bağlıdır, İmam-ı Azam'a başım bağlıdır, Şeyh Şaban'a başım bağlıdır diye de böyle tam bir Anadolu irfanının temellerini de anlatıyor. Evet. Yani ehli sünnet kaidelerine sıkı sıkıya bağlı ama sufi meşrep bu Anadolu irfanının temellerini anlatan bir şeydir o nutku şerifi. Başım bağlıdır, başım bağlıdır. Onu böyle bir besleyip de buraya koymuştuk efendim.
Padişah hanımları, valide sultanlar var değil mi?
Adile Sultan.
Evet.
Adile Sultan, Sultan II. Mahmud'un kızı. Türk edebiyatında işte Leyla Hanım'dan sonraki divanı en hacimli ve en sanatlı hanım divan şairlerinden biridir. Şimdi İstanbul'da Adile Sultan Kasrı, Adile Sultan Sarayı, İstanbul halkı biliyor ya, işte evet. Bu Adile Sultan'dan bahsediyoruz. Evet. Koşu yolundaki, şimdi Koşu yolunda herkes Hababam Sınıfı Müzesi diye gidip ziyaret ediyor orayı. Evet, Hababam Sınıfı orada çevrildi, ayrı konu. Ama orası Adile Sultan'ın kasrıdır. Sultan II. Mahmud'un kızı, Adile Sultan'ın mülküdür orası. Onun vakfiyesi üzere yapılmıştır yani. Dolayısıyla orasını sadece Hababam Müzesi olarak gençlere tanıtmamak lazımdır. Orası Adile Sultan kasrıdır. Adile Sultan çok iyi eğitim görmüş bir hanımefendi ve çok takvalı Müslüman bir kadın. Nakşi Halidi Dervişi. Zaten kurduğu vakıflardan, bıraktığı vakıflardan ne kadar hayırlı bir Müslüman olduğu orada çıkıyor. Profil görünüyor yani. Hatta Adile Sultan her sene itikafa Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde giriyor. Ona tahsis ediliyor.
Eyvallah.
O türbede itikafa giriyor. Her sene Ramazan'da. Kabri de zaten Eyüp semti sahilinde eşi. Bir paşaydı eşi de tabii şey devlet adam, Osmanlı devlet adamı. Biliyorsunuz padişah kızları ve kız kardeşleri genellikle devlet adamlarıyla.
Bunlar da paşa oluyorlar.
Tabii. Şey. Hadi mesela bak, bu da enteresan fıkhi bir meseledir bu. Malumunuz dini nikah prosedüründe şimdi biz hep boşanma hakkı erkekte kabul edilir. Ama İslam fıkhında boşanma hakkını kadın da üstüne alabilir. Mesela padişah kızları ve kız kardeşleri bir devlet adamıyla evlenirken boşanma hakkını kendileri alıyorlar. Yani icap ettiği zaman boş ol deyip o koskoca paşayı kapının önüne koyabiliyor. Yani bu da İslam fıkhında kadınlara verilmiş bir haktır. Bunu biz mesela hanımlara unutturduk.
Eyvallah.
İşimize gelmedi erkekler olarak. Bunu da ben söyleyeyim yani. Osmanlı padişahlarının, tekrar söyleyeyim, kızları ve kız kardeşleri evlilik sırasında, imam nikah sırasında boşanma hakkını üstüne alarak nikah kıyarlar.
Tabii bir mağduriyet de onlar açısından olmasın.
Olmasın tabii, yani. Devletin, devlet ricalinin prosedürü gereği.
Evet.
Dediğim gibi işte Leyla, Adile Sultan böyle bir hanımefendidir. Divanına baktığınızda bir aşık-ı resul insan çıkıyor karşınıza.
Onun da bir eseri var herhalde değil mi?
Hacı Faik Bey'in meşhur Merhaba ey fahri alem merhaba diye başlayan o meşhur ilahi Adile Sultan'ındır. Leyla Hanım da öyle. Leyla Hanım da işte divan edebiyatının en büyük şairlerinden birisi. Leyla Hanım Mevlevi bir hanım. Mevlevi dervişi.
Yaklaşık
Galata Mevlevihanesi'nden.
Yüzün üzerinde şey var mı?
Burada 60 tane ilahi var. 60 tane şair var. Yani şimdi bazı hanım şairlerin şiirlerine ulaştım ama onları bestelemeye artık vaktim yetmedi.
Eyvallah.
60 taneyle sınırlandırdık. Ama bu çalışmayı birkaç sene daha sonra yapsaydık inanın 100 olurdu.
Olur.
Yani 100 hanım şair, 100 ilahi olurdu. Belki de 3-5 sene sonra 100'e tamamlarız, bir daha basılır.
Zaten çok kısa bir zamanda süreniz, ben biliyorum bu çalışma temponuzu da burada.
Evet, yani
sevgili Ahmet de bayağı efor sarf ettiğini
biliyorum. Tabii Erkam stüdyolarında kayıtlarını yaptık, evet, bunların orkestra kayıtlarını.
Çok birbirinden kıymetli ses sanatçıları tabii, geldiler sağ olsunlar.
Ahmet Özsan büyüğümüz geldi.
Evet.
Sami Özer büyüğümüz geldi. Efendim Ender Doğan arkadaşımız geldi. Halil Necipoğlu geldi. Evet. Hadi Duran siz geldiniz.
Ben buradaydım zaten.
Efendim tabii buradaydın. Agah Terzi geldi. İşte genç jenerasyondan Bekir Ünlü Ater, İbrahim Suat Erbay vesaire güzel. Böyle
Kutsi Sezgin.
Kutsi Sezgin. Dediğim gibi yani bir yıldızlar geçidir aslında.
Maşallah, çok güzel bir çalışma. Evet. Biz de eğer izin verirseniz bunu radyomuzda da yayınlayalım yani.
Estağfurullah siz evet. Şeyin bu ümmetin malı benim
eyvallah,
değil yani.
Eyvallah,
benim tamam. Değil ümmetin malı bu. İsteyen hiçbir telif falan da beklemeden yani
eyvallah.
Bunlar ümmetin malıdır. Dolayısıyla yani bu çalışmada mesela şeyle de ilgili var. Ben onun da çok ayrı bir hassasiyetim vardır. Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan Hüseyin efendilerimiz hep biliriz. Ama onların bir kız kardeşi daha var. Hazreti Zeynep, Seyide Zeynep. Hazreti Hüseyin'in evet. Kız kardeşi. Hazreti Hasan Hüseyin efendimizin kız kardeşi. Bu hanım Seyide Zeynep validemiz bana o kadar heybetli, o kadar dirayetli, ceddine çekmiş yani... Bir hanım gelir ki onun hayatı ile ilgili kitaplar vardır Seyide Zeynep validemizle ilgili. Mesela ben kızıma doğduğunda bu validemizi düşünerek Zeynep koydum kızımın ismini. Onun gibi dirayetli olsun, onun gibi hakkını savunsun, onun gibi adaletin şeyi olsun, eli olsun. Malumunuz Kerbela olayında Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu Zeynel Abidin şehit edilmek üzereyken halası Seyide Zeynep üstüne yatmıştır. O katillerin oklarından o şekilde kurtarmıştır. Ve Kerbela olayından sonra malum Hazreti Hüseyin Efendimizin mübarek başı Şam Sarayı'na gittiğinde bu cinayetten sorumlu kişiye ki onun esiri pozisyonunda orada Seyide Zeynep. Yani düşünsenize abiniz ölmüş Hazreti Hüseyin. Bütün aileniz ölmüş. Bir tek yeğeninizle kalmışsınız abinizin oğluyla koltuğunuzun altında. Ve siz Allah Resulü'nün torunusunuz ya. Allah Resulü'nün torunu ve o aile kan revan içinde Şam Sarayı'nda o günkü iktidarın karşısında bu perişan halde duruyor. İşte o perişanlığına rağmen Seyide Zeynep bu cinayetten sorumlu kişiye haddini bildirmiştir. Sen benim dedemin öğrettiği din üzere orada oturduğunu zannediyorsun. O din üzere ahirette bütün cezanı göreceksin diye onun suratına bağırmıştır. Ve o kişi o gün iktidar koltuğunda oturan sesini çıkartamamıştır. Korkudan sustu diyorlar. Yani düşünsenize bir yerde esirsiniz. Perişan olmuşsunuz. Abinizin mübarek başı kesilmiş önünüzde duruyor. Onun zor kurtardığınız oğlu küçücük bebek kucağınızda yeğeniniz. Ve sizi esir etmiş bir karşınızda bir iktidar var. Ve ona bu cümleleri kurabiliyorsunuz.
Kullanabiliyorsunuz.
Sen benim dedemin öğrettiği din üzere ahirette cezanı göreceksin diyor. İşte bu mert Seyide Zeynep'i düşünerek ben kızımın adını koydum. O kişinin adını kızıma koydum. Dolayısıyla Efendimizin etrafındaki hanımlar ve bu meşrepteki hanımlar benim için rical pozisyondadır. Yani Allah katında erdir bunlar. İşte bu erlerden
seçme.
Erler demine bir destur almak istedim. Bu evet. Seçmeleri yapmaya çalıştım. Mesela bu kitapta yine almamız lazım. Ben kendisini hiç görmedim. Elini öpmedim ama Sami Efendi Hazretleri'nin kızı Bediye Kirazoğlu annemiz.
Evet.
Ömer Kirazoğlu büyüğümüzün muhterem eşi. Biz Allah'ım sen Allah olsun 30 yıldır Mahmut Kirazoğlu büyüğümüzle hep beraberiz. Ömre'ye gittiğimizde bizi Medine-i Münevvere'de hep ağırlamıştır, ilgilenmiştir. Türkiye'de de sık sık beraber oluruz. Yaptığı camilere gideriz, ziyaret ederiz. Bir kendisi götürür bizi, anlatır. Şiirden, musikiden anlar. Bir kültür insanıdır Mahmut abi. Yani Sami Efendi'nin torunundan bahsediyorum. Onun anneciği işte Bediye Kirazoğlu. Sami Mahmut abi yıllardır anneciğiyle ilgili anekdotlar anlatır bize.
Evet.
İşte anneciğim şöyledir, anneciğim böyledir. işte dedeciğimin şu huyu annemde de vardır, şudur budur. Böyle bir yani tanımıyoruz ama annemiz yani hayranlığımız var. Hatta bir Ümre'deyken şey demişti, anneciğimi Ümre'ye getirdim götürdüm Medine-i Münevvere'den. Kendi özel arabamızla Mekke'ye, Ümre'ye gittik geldik. Anneciğim yaşlı, arka koltuğa oturuyor. Hiçbir zaman arka koltukta otururken sırtını yaslanmamıştır dedi şeye, koltuğa. Böyle ön tarafa çıkar, şöyle, şöyle otururdu diyor. Sırtını yaslanmazdı. Anneciğim sırtınızı yaslasanız da 3 saatlik yol yorulmayın derdim diyor. Evladım, Efendimiz bu yolu sırtını yaslanmadan gitti geldi deve üstünde. Bize yakışmaz derdi diyor. Yani böyle bir rikkat, böyle bir hassasiyetin sahibinden bahsediyoruz. Daha o kadar çok anekdot anlattı ki biz o büyüğümüze, o annemize şeydik yani böyle hayrandık. Ve bundan bir 8-9 yıl önce vefat etti. İstanbul'daydı. Erenköy'deki malum camide cenaze namazı kılındı. Biz de oradaydık. Musalladan alındı camiden. Tabutu cenaze aracına kondu. Şöyle gitmeye başladı. Ben de caminin önünde şöyle arkadan baktım. Yüzünü hiç görmediğim birisi. Elini öpmediğim birisi. İnanın benim 19 yaşında annem öldü. Ben annemin karnındayken babam vefat etmiş. 19 yaşındayken de annemi kaybettim.
Allah rahmet eylesin.
Ben annem göçtüğünde o kadar ağlamadım. Bediye annenin cenaze arabası giderken ben böyle durduğum yere çöktüm ağlamaktan. Nedendir bilmiyorum. Dedim ki yüzünü görmediğim, sadece 5-6 tane hayatıyla ilgili anekdot bildiğim bir annemiz. Sami Efendi'nin kızı. Bediye Kirazoğlu. Nedir bilmiyorum. Ben de bilmiyorum işte. Öyle bir ağlamak geldi ki içimden onun tabutunun arkasından. İşte bu kitapta Bediye annemizin de bir şiiri vardır. Bir Ramazan ilahisi.
Eyvallah.
Onu da bizim çok sevdiğimiz rahmetli Kanuni Şerif Dedeoğlu. Büyüğümüz vardı bizim vakıfta. Meşklere evet. Gelirdi. Onun bestesidir. Türkiye'de de çok meşhur okunuyor her yerde. Feyzoğlu Demler'in, Yıla Bedel Günler'in, eyvallah. Sertacı Müminler'in, Ey Ramazan Merhaba. Meşhur bir ilahidir evet, yani. İşte evet. Bu ilahi Sami Efendi Hazretleri'nin kızı Bediye Kirazoğlu annemize aittir. Allah İsteyenler Allah dinleyebilirler. İşte bunun gibi bu kitapta böyle bendenizi çok keyif veren çok hikayeler vardır.
Gerçekten istifade ettik ve edeceğiz inşallah.
Yani inşallah.
Bereketi olsun. Yani inşallah. Devamı gelsin bu çalışmaların.
İnşallah evet evet.
Geleceğine de şu hiç şüphem
i̇nşallah.
Yok.
İnşallah dostlar.
Allah razı
yani
olsun.
Yani bu anekdotlarla bu hikayelerle kulak verirlerse biraz daha farklı eyvallah. Duyulur diye
biz
düşünüyorum.
Biz de radyomuzda sık sık yayınlayacağız inşallah.
Bunları i̇nşallah. Bu
fırsatında bulacaklar
bana
inşallah.
Bana da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Ayağınıza sağlık.
Eyvallah.
Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz ve Erkam TV izleyenlerimiz, İlahi Nefesler programımız burada sona eriyor. Değerli konuğum Hakan Alvan'a çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.